Ayrım 32, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 382, 31. Bölüm. Soruşturmaya başladıklarından bu yana Van Lender önünde ilk kez net bir resim görebiliyordu. Evin ön kapısını ve bütün pencerelerini kontrol ettikten sonra Erikson'un haklı olduğunu anladı. Bilgisayarını temizleyen kişi eve girmek için anahtarları kullanmıştı. Dahası birisi onu izlemiş ve harekete geçmek için doğru anı kollamıştı. Oturma odasına döndüler. Steve Erikson hala sıkıntılıydı. Bir sigara daha yaktı. Onu da hemen söndürdü. Wallander, Neuberg'i aramadan önce biraz bekledi. Önce netleştirmek istediği bir şey daha vardı, oturdu. Bunu kim yapmış olabilir? Bir fikrin var mı?
Hayır, tam anlamıyla bir muamma.
Bilgisayar ekipmanın çok değerli olmalı ama hırsız bunlara el sürmemiş, sadece içindekileri istemiş.
Her şey gitti dedi Erikson, her şey, bütün emeklerim.
Bir şifren vardı herhalde.
Tabii ki vardı.
O halde hırsız şifreyi biliyordu.
Ya da bir şekilde kırmayı başardı.
Sıradan bir hırsız değil, bilgisayar bilgisi çok iyi olan biri.
O kadar ileri düşünemedim bile dedi Steve Erikson, perişan haldeyim.
Anlıyorum tabii, şifren neydi?
Cookie, çocukken takma adımdı.
Senden başka bilen var mıydı?
Hayır.
Falk bile mi?
Hayır.
Emin misin?
Evet.
Herhangi bir yere yazılı mıydı?
Hayır.
Emin misin?
Steve Erikson durakladı, yanıt verdi. Evet.
Wallander can alıcı bir noktaya doğru yaklaştıklarını hissetti. Dikkatlice yaklaştı. Bu takma adı senden başka bilen var mıydı?
Annem biliyordu tabii ki ama ihtiyar o.
Başka?
Avusturya'da yaşayan bir arkadaşım var, o biliyor.
Onunla mektuplaşıyor musunuz?
Evet ama son birkaç yıldır sadece e-postayla haberleştik.
Bu e-postalarını takma adınla mı bitirirsin?
Evet.
Wallander arkasına yaslanıp bir dakika düşündü. Nasıl çalışıyor bilmiyorum dedi ama herhalde o mektuplar bilgisayarında kayıtlıydı.
Evet.
O zaman o mektuplara ulaşmış olan birisi takma adını görmüş ve şifre olabilir diye tahmin edip kullanmış.
İmkansız. Mektuplarıma ulaşabilmek için önce şifremi bilmeleri lazım.
Ama birisi bilgisayarına girip dosyalarını silmeyi başarmış dedi Wallander. Steve Erikson inatla başını iki yana salladı. Bunu kim neden yapsın?
Bu soruya cevap verebilecek tek kişi sensin. Can alıcı bir soru, farkındasın. Bilgisayarında birisinin işine yarayabilecek ne vardı?
Hiçbir zaman çok gizli dosyalar üzerinde çalışmadım.
Bu kısım çok önemli, dikkatli düşünmelisin.
Bunu söylemene gerek yok.
Wallander bekledi, kadın kafa patlatıyordu.
Hiçbir şey yoktu dedi sonunda.
Belki de orada senin değerli olduğunu fark etmediğin bir şey vardı.
Ne olabilir ki?
İşte ancak sen söyleyebilirsin.
Steve Erikson son derece kararlı bir sesle cevap verdi.
Hayatımın her alanında, özellikle iş konusunda son derece titiz ve düzenliyimdir dedi. Her daim dosyalarımı temizler düzenlerim. Ayrıca özellikle çok önemli projelerde hiç çalışmadım, söylemiştim.
Wallander devam etmeden önce uzun uzun düşündü.
Falk hiç gelip senin bilgisayarını kullandı mı?
Neden yapsın ki?
Sormak zorundayım sadece. Senin haberin olmadan buraya gelmiş olabilir mi? Evinin anahtarı onda vardı.
Fark ederdim. Çok tekniğe kaçmadan açıklamam zor.
Anladım. Ama Falk bu konuda çok iyiydi. Tüm yaptıklarının izini arkasından temizlemiş olamaz mı? Kilit nokta kimin bir adım önde olduğu değil mi? Gizlice giren mi yoksa ev sahibi olan mı?
Hala neden yapsın anlamıyorum.
Belki bir şey saklamak istemiştir. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvasına saklar.
İyi de neden?
Nedenini bilmiyoruz. Ayrıca belki birileri onun burada bir şey sakladığını düşünmüş olabilir. Falk artık öldüğü için senin bir şey bilip bilmediğinden emin olmak zorundaydılar.
Kim bu insanlar?
Bunu ben de merak ediyorum.
Böyle olmuş olmalı diye düşündü Wallander. Başka bir mantıklı açıklaması yok. Bir şey her ne pahasına olursa olsun gizli tutulmaya çalışılıyor.
Bu kelimeleri kafasında tekrar etti. Bir şey her ne pahasına olursa olsun gizli tutulmaya çalışılıyor. Tüm soruşturmanın özeti buydu. Eğer o sırrı bulurlarsa soruşturma kendi kendine çözülecekti. Wallander vaktinin azaldığını sezdi. Falk hiç 20 sayısından bahsetmiş miydi diye sordu. Niye? Bir önemi mi var? Sadece soruma cevap ver lütfen. Hatırladığım kadarıyla hayır. Wallander cep telefonunu çıkarıp Neuberg'i aradı. Cevap alamadı. Irene'yi arayıp onu bulmasını istedi. Olay yeri inceleme ekibi göndereceğim dedi. Çalışma odanda hiçbir şeye dokunmazsan çok memnun olurum. Parmak izi bulabilirler belki. Erikson onu kapıya kadar geçirdi. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi çaresizce. Her şey gitmiş. Bütün kariyerim bir gecede yok oldu. Wallander onu nasıl teselli edeceğini bilemedi. Erik Höckberg'in toplumun hassasiyeti hakkındaki sözlerini anımsadı. Falk dindar biri miydi dedi. Kadın cidden şaşırdı. Öyle bir konuda hiç yorum yapmadı. Wallander tekrar temasa geçeceğine söz verdi. Sokağa çıktığında kafası karışıktı. Martinson'la konuşmak istiyordu ama konuşsa mı konuşmasa mı kararsızdı. Höglund'un tavsiyesine uysa mıydı? Ondan duyduklarının hesabını sormak istiyordu. Sonra yorgunluk çöktü. Bu ihanet o kadar kırıcı, o kadar beklenmedikti ki. Wallander hala zor kabulleniyordu ama derinde bir yerde bunun doğru olduğunu biliyordu. Saat hala erken olduğundan beklemeye karar verdi. Belki de gün içinde öfkesi yatışırdı. Öncelikle tekrar Höckberg'lere gidecekti. Ardından yapmayı unuttuğu bir şeyi hatırladı. En son geçtiğinde kapalı olan video dükkanının önünde durdu. Al Pacino'nun oynadığı filmi kiraladı. Arkasından Höckberg'lerin evine devam etti. Kapıda durdu. Tam zili çalacakken kapı açıldı. ''Arabanı park ederken gördüm.'' dedi Erik Höckberg. ''Yaklaşık bir saat önce buradaydın ama uğramadın.'' ''İlgilenmem gereken bir işim çıktı.'' İçeri girdiler, ev sessizdi. ''Aslında karınla konuşmaya geldim.'' ''Üst katta yatak odasında dinleniyor ya da ağlıyor ya da ikisi de.'' Erik Höckberg'in yüzü kül gibi solgundu, gözleri kıpkırmızıydı. ''Oğlum okula döndü.'' dedi. ''Bence onun için en iyisi bu.'' Sonya'yı kimin öldürdüğünü hala bilmiyoruz dedi Wallander. Ama sorumlusu her kimse çok yaklaştığımız kanısındayız. İdam cezasına her zaman karşıydım dedi Höckberg ama artık aynı fikirde miyim bilmiyorum. Aman beni bunu yapanların yanına yaklaştırma çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Karısına haber vermek için yukarı çıktı. Wallander beklerken oturma odasında gezindi. Sessizlik boğucuydu. Yaklaşık 15 dakika sürdü ama merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Höckberg yalnız inmişti. ''Karım çok yorgun.'' dedi. ''Birazdan gelecek.'' ''Üzgünüm. Bu konuşmayı erteleyemiyorum.'' ''Sorun değil.'' Sessizce kadını beklediler. Kadın simsiyah giyinmiş, yalın ayak yanlarına geldi. Kocasının yanında çok ufak görünüyordu. Wallander kadınla tokalaşıp başsağlığı diledi. Kadın otururken hafifçe titredi. Wallander'e Annette Fredman'ı hatırlatmıştı. İşte çocuğunu kaybetmiş bir başka anne. Wallander kaç defa kendini bu durumda bulduğunu düşündü. Kanayan yaralara tuz basan sorular sormak zorundaydı. Durum belki de diğer pek çok durumdan daha kötüydü. Sonya Höckberg sadece bir cinayet kurbanı değildi. Şimdi ise onlara belki daha önceki yıllarda tecavüze uğramış olabileceğini söyleyecekti. ''Nasıl başlasam?'' diye cebelleşti. Sonya'nın katilini bulmak için geçmişi kurcaladık. Dikkatimizi çeken ve biraz daha bilgi toplamamız gereken özel bir olay çıktı. Bize bu bilgiyi belki de ancak siz verebilirsiniz. Höckberg ve karısı dikkatle dinliyordu. ''Üç yıl kadar geriye gidelim.'' dedi Wallander. ''1994-1995 civarlarına.'' O yıllarda Sonya'nın başına sıra dışı bir şey gelmiş miydi? Sonya'nın annesi Ruth çok kısık sesle konuştu. Wallander duyabilmek için öne eğildi. Nasıl bir şey arıyorsunuz? Bir gün eve geldiğinde hiç başına bir şey gelmiş gibi bir hali var mıydı? Sebebi bilinmeyen yara, bere, morluklar. Bir kere ayak bileğini kırmıştı.
Burktu, dedi Erik Ökberk. Bileğini kırmadı, ayak bileğini burkmuştu. Ben daha çok yüz ve vücudundaki yaraları kastediyorum. Öyle bir şey oldu mu?
Ruth Ökberk atıldı. Kızım evde asla çıplak dolaşmazdı.
Bu dönemde son derece üzgün ya da depresif olabilir, dedi Wallander.
Melankolik bir kızdı.
Yani ikiniz de bu tarzda sıra dışı bir şey hatırlamıyorsunuz.
Bu soruları neden sorduğunuzu bile anlamıyorum.
Sormak zorunda, dedi Erik Ökberk. Onun işi bu. Wallander bu desteğe minnettardı. Elimizde Sonya'nın bu süre içinde bir noktada tecavüze uğradığını gösteren bilgiler var. Hiç polise gitmemiş. Ruth sanki bir yeri yanmış gibi yüzünü buruşturdu.
Doğru değil bu.
Bundan hiç bahsetti mi?
Tecavüze uğradığından mı? Asla.
Kadın çaresizce kahkaha atmaya başladı.
Kim söyledi bunu? Yalan bu, yalanın daniskası.
Wallander kadının bir şey sakladığını hissediyordu. Belki de bu tarz bir şeyden şüpheleniyordu. İtirazları ikna edici değildi. Elimizdeki bilgi çok sağlam.
Kim diyor? Sonya hakkında bu yalanları yayan da kim?
Orasını maalesef açıklayamam. Neden diye atladı Erik Ökberk. Bu tür soruşturmalarda prosedür böyle. Neden öyle?
Şimdilik kaynağın korunması amacıyla diyelim.
Peki ya benim kızım, diye çığlık attı Ruth.
Onu kim koruyor? Hiç kimse. Öldü.
Durum kontrolden çıkıyordu. Wallander bu sorgu işini Höglund'a teslim etmediğine pişman oldu. Erik Ökberk hıçkırıklar içindeki karısını sakinleştirdi. Berbat bir manzaraydı. Wallander bir süre sonra devam etti. Ama tecavüze uğradığından hiç bahsetmedi yani.
Asla.
Siz de halinde tavrında bir fark görmediniz.
Ölçüp biçmesi zor bir insandı.
Hangi anlamda?
İçine kapanıktı. Çoğu zaman aksiliği üstündeydi ama ergenler için normal bana göre.
Size sinirlenir miydi?
En çok erkek kardeşi de.
Wallander kızla çok önceden yaptığı tek konuşmayı hatırladı. Kardeşinin hep eşyalarını karıştırdığından yakınmıştı. 1994 ve 1995'e geri dönelim, dedi Wallander. Sonya İngiltere'den dönmüştü. O dönemde ani bir değişiklik dikkatinizi çekti mi? Erik sandalyeden öyle bir hışımla kalktı ki sandalye arkaya devrildi. Bir gece eve geldiğinde ağzı burnu kan içindeydi. 1995 Şubat'ıydı. Ne olduğunu sorduk ama söylemedi. Giysileri kirlenmişti. Kendisi şoktaydı. Ne olduğunu öğrenemedik. Düştüm, dedi. Elbette yalan söylüyordu. Şimdi anlıyorum sen buraya gelip de bize tecavüze uğradığını söyleyince. Tüm bunlar hakkında neden yalan söylemek zorundayız ki? Ruth tekrar ağlamaya başladı. Bir şeyler demeye çalıştı ama dili dönmedi. Ökberk Wallander'e çalışma odasına geçmeleri için işaret verdi. Ondan başka bir şey alamazsın.
Sadece birkaç sorum daha kaldı.
Ona kimin tecavüz ettiğini biliyor musunuz?
Hayır.
Ama birisinden şüpheleniyorsunuz.
Evet ama sana bir isim veremem.
Onu öldüren kişiyle aynı kişi miydi?
Sanmıyorum. Ama bana anlatacağınız her şey onu ölüme götüren olayları aydınlatmamıza yarayabilir.
Şubat sonlarıydı, dedi Ökberk kısa bir an durduktan sonra. Bütün gün kar yağmıştı. Akşam her yer bembeyazdı. Sonya eve kanlar içinde gelmişti. Ertesi sabah karların üstünde hala kan lekeleri görülüyordu.
Birdenbire sanki içeride ağlayan karısıyla aynı çaresizlik altında ezildi.
Onu yakalamak zorundasınız. Böyle bir şey yapabilen biri başına gelenleri hak eder.
Bunun sorumlusunu yakalayacağız, dedi Wallander, ama yardımınıza ihtiyacımız var.
Karımı anlamalısın, dedi Ökberk. Kızını kaybetti. Sonya'nın tecavüze uğradığını duyunca başka nasıl tepki verebilir?
Wallander anlayış gösterdi.
Yani 1995 Şubat sonuydu. Başka bir şey hatırlıyor musun? O günlerde bir erkek arkadaşı var mıydı? Kimlerle haşır neşirdi hiç bilmezdik.
Arabasıyla evin önünde onu bekleyen olur muydu? Onu hiçbir zaman bir adamla gördünüz mü?
Ökberg'in gözünden kıvılcımlar çıktı. Adam mı? Erkek arkadaştan bahsediyoruz sanıyordum.
Onu demek istedim zaten.
Bunu ona yapan yetişkin bir adam mıydı?
Tekrar ediyorum, bu bilgiyi veremem.
Ökberg savunmaya geçer gibi ellerini kaldırdı. Bütün bildiklerimi anlattım. Karımın yanına dönmem lazım.
Çıkmadan önce Sonya'nın odasına bir daha bakmak istiyorum.
En son nasılsa aynen öyle bulacaksın. Hiçbir şeyi değiştirmedik.
Höckberg oturma odasına gitti. Wallander yukarı çıktı. Odaya girince gene aynı hisse duydu. 19 yaşında bir kızın odası değildi. Gardırobu açıp postere baktı. Hala oradaydı. Şeytanın avukatı. Şeytan kimdi diye düşündü. Tinas Falk kendi resmine tapıyordu. Sonya Höckberg'in odasında ise şeytanın resmi asılıydı. Ama Wallander üstatta şeytana tapanlar olduğunu duymamıştı. Gardırobun kapağını kapattı. Tam alt kata inecekken kapıda bir çocuk belirdi.
''Burada ne yapıyorsun?'' dedi.
Wallander ona kim olduğunu açıkladı. Çocuk ona şüpheli şüpheli baktı.
''Sen polissen ablamı öldüren adamı yakalayabilmelisin.''
''Elimizden geleni yapıyoruz.'' dedi Wallander.
Çocuk kıpırdamadı. Wallander çocuk ondan korktu mu yoksa sadece meraklı mı kestiremedi.
''Sen Emil'sin değil mi?''
Çocuk hiçbir şey demedi. Ablanı seviyordun herhalde.
Bazen.
Sadece bazen mi?
Yetmez mi? İnsan birilerini her zaman sevmek zorunda mı?
Hayır değil.
Wallander gülümsedi ama oğlan gülümsemedi.
Bence ona en azından bir kez sevdiğim bir zamanı biliyorum dedi Wallander.
Ne zamanmış?
Birkaç yıl önce eve döndüğünde yaralıydı.
Oğlan ayak değiştir. Sen nereden biliyorsun?
''Ben polisim.'' dedi Wallander. ''Bilmek zorundayız. Sana ne olduğunu anlatmış mıydı o zaman?''
''Hayır ama birisi ona vurmuştu.''
''Anlatmadıysa nereden biliyorsun?''
''Söylemem.''
Wallander çok üstüne giderse çocuğun tamamen kapanacağını düşündü.
''Az önce benden ablanı öldüren adamı bulmamı istedin. Bunu yapabilmem için yardımına ihtiyacım var.'' Şu anda yapabileceğin en iyi şey bana birisinin ona vurduğunu nereden bildiğini söylemek olur.
Resmini çizdi.
Sonya resim mi çiziyordu?
Çok yetenekliydi ama asla kimseye göstermezdi. Resimler çizer sonra yırtıp atardı. Ama bazen ben o yokken odasına girerdim.
Ve orada bir şey buldun.
Olayın resmini çizmişti.
Kendisi mi söyledi?
Başka neden burnuna vuran birinin resmini çizsin ki?
Resim hala sende mi?
Çocuk odadan çıktı. Birkaç dakika sonra elinde kara kalem bir çizimle döndü.
Geri isterim.
Söz.
Wallander çizimi cam kenarına götürdü. Rahatsız edici bir resimdi. Sonya'nın çizim yeteneğinin iyi olduğunu anladı. Kızın yüzünü tanıdı. Fakat resme asıl hakim kişi o adamdı. Kızın üstüne eğilmişti ve yumruğu burnuna çarpıyordu.
Wallander adamın suratını inceledi. Kendi portresi kadar doğruysa onu bu çizimden tanıyabilmeleri gerekirdi. Ayrıca adamın bileğindeki şey gözüne çarptı. İlk önce Wallander bileklik sandı, sonra dövme olduğunu anladı. Wallander birden acele etmeye başladı.
''Bu çizimi saklamakla doğru bir şey yapmışsın.'' dedi çocuğa. ''Söz geri vereceğim.''
Oğlan onun peşinden alt kata indi. Wallander resmi dikkatlice katlayıp iç cebine koydu. Oturma odasından hala hıçkırık sesleri duyuluyordu.
''Annem artık hep böyle mi olacak?'' diye sordu oğlan.
Wallander'in boğazı düğümlendi. ''Zaman alacak.'' dedi ama düzelecek. Wallander içeri girdi ama vedalaşmadı. Çocuğun başına dokundu. Yavaşça kapıyı arkasından kapattı. Wallander cep telefonundan Höglund'u aradı ama cevap alamadı. Irene'yi aradı. Irene ona Höglund'un eve gitmek zorunda kaldığını söyledi. Çocuklarından biri hastaydı. Wallander hiç tereddüt etmeden arabasını Höglund'un Rotfrux Caddesi'ndeki evine sürdü. Yağmur başlamıştı. Kollarını göğsüne sardı. Yağmurun ceketini ıslatıp iç cepteki resme değmemesini sağladı. Höglund kucağında bir çocukla kapıyı açtı.
''Seni rahatsız etmek istemezdim ama önemli.'' dedi.
''Olsun.'' dedi Höglund. ''Biraz ateşi var. Komşum daha sonra alabilecek.''
Wallander içeri girdi. En son buraya gelişinin üstünden bayağı zaman geçmişti. Oturma odasında duvarlardaki Japon maskelerinin yerinin boş olduğunu gördü. Höglund onun bakışlarını takip etti.
''Hatıralarını yanında götürdü.'' dedi.
''Hala burada şehirde mi yaşıyor?''
''Malmö'ye taşındı.''
''Sen bu evde mi kalacaksın?''
''Gücüm yeter mi bilmiyorum.''
Kucağındaki kız uyuyakalmak üzereydi. Höglund kızı nazikçe koltuğa koydu.
Birazdan sana bir çizim göstereceğim dedi Wallander ama sana önce Carl Einar Lundberg hakkında bir şey sormam lazım. Onunla tanışmadın ama fotoğraflarını gördün ve hakkındaki dosyaları okudun. Dövmesi olup olmadığını hatırlıyor musun?
Höglund hiç düşünmedi. Sağ bileğinde yılan dövmesi varmış.
Wallander elini sehpaya şap diye vurdu. Çocuk irkilerek uyandı. Ağlamaya başladı ama hemen susup tekrar uykuya daldı. Nihayet elle tutulur bir sonuca varmışlardı. Wallander resmi çıkardı, kağıdı açıp Höglund'a uzattı.
''Bu şüphesiz Carl Einar. Bu resmi nereden buldun?''
Wallander ona Emil'le karşılaşmasını ve ablasının gizli resim yeteneğini anlattı. ''Buradan bir tutuklama çıkarabilir miyiz bilmiyorum.'' dedi Wallander. ''Ama şu anda en önemli şey bu değil. Senin teorin doğru çıktı. Artık havada kalmış bir hipotez değil.''
Yine de kızın tutup da onun babasını öldüreceğine inanmak kolay değil.
Aklından çıkarma, hala tam bilmediğimiz başka etkenler olabilir. Ama Lundberg'e tutunup oradan ilerleyebiliriz. Babasını intikam almak için öldürdüğünü varsayabiliriz. Ayrıca Persson bıçaklama ve saldırıdan Höckberg'in sorumlu olduğu iddiasında yalancı olmayabilir. Persson kendi içinde bir bilmece ve onu çözme işini sonra ele alalım.
Son gelişmeleri sessizce düşündüler. Sonunda Wallander dedi ki, ''Birisi Höckberg bir şey anlatacak diye endişelendi. Dolayısıyla cevabını aradığımız 3 soru var. Höckberg ne biliyordu? Falk'la ne ilgisi vardı? Endişelenen kişi kim?''
Koltuktaki kız inlemeye başladı. Wallander bunu artık gitme vakti olarak yorumladı.
''Sabahtan bu yana Martinson'u gördün mü?'' diye sordu Höglund.
''Hayır ama şimdi oraya gidiyorum. Merak etme, senin tavsiyene uyacağım. Tek kelime bile etmeyeceğim.''
Wallander evden çıktı, arabasına koştu. Sağanak yağmurda Runnerström Storg'a gitti. Arabanın içinde uzun bir süre oturup enerjisini topladı. Sonra da Martinson'la yüzleşmek üzere binaya girdi.
32. Ayrımın sonu. Sayfa 395.